Herkese selamlar. Elini Kirletenler serisinin 3. bölümüyle karşınızdayız. Elini Kirletenler serisinde biz Türkiye'deki 18-25 yaş arası genç girişimcilerin projelerini dinliyoruz. Ve bugünlerde biliyorsunuz dolar kurunun da yükselmesiyle birlikte online platformlar üzerinden dijital ihracat yapmanın önemi yadsınmaz bir noktada duruyor. Bugün de oyun geliştiriciliği tarafında çok güzel işler başarmış Melih Bahri arkadaşımız bizlerle birlikte. Melih hoş geldin.
Hoş bulduk Umutcan. Merhaba abi tekrardan.
Merhabalar. Nasılsın? Nasıl keyiflerin?
İyiyim abi. Şu anda Muğla'dayım. Uzaktan bir hyper casual firmaya uzaktan çalışıyorum. Game developer pozisyonunda. Hı-hı. Yeni başladım. Bu ikinci firmam resmi olarak.
Süper.
Yaklaşık
süper.
Birkaç hafta oldu. Yeni firmaya başlayalım. Bakalım. Umarım güzel olur.
Vallahi bol şanslar yeni tarafta da. Çok iyi. Ben biraz hani seni tanımak istiyorum. Ne yaptın? Neler yaptın bugüne kadar? Kaç yaşındasın? Nerede yaşıyorsun? Şu an Muğla'dasın, tatil yapıyorsun en son konuştuğumuzda. Yayını bir hafta önce yapacaktık. Orada bir internet problemi yaşadık. Erteledik biraz. Şu an tatildesin. Normalde nerede yaşıyordun? Onu da merak ediyordum.
7 ay önce Ankara'dan ailem yanından ayrıldım. İstanbul'a taşındım. Lise 4'teyken iş teklifi aldım bir hyper casual oyun firmasından. Levent merkezli. İş teklifi aldım ve İstanbul'a taşındım. Yalnız başıma. Mart ayı falandı. İşte lise 4'teyken karantina vardı. O yüzden okula devam zorunluluğu yoktu. Ben iş teklifini kabul ettim. Taşındım. Öyle 7 ay boyunca bir firmada çalıştım. Hyper casual odaklı. Yaklaşık bir ay önce yollar ayırdık. Ben de yeni firmaya geçiş yaptım. Şu anda da Muğla'da arkadaşımın yanında uzaktan devam ediyorum.
Remote çalışıyorsun, devam
evet,
ediyorsun.
Evet, şu anda remote çalışıyorum. Bir yandan tatil yapıyorum, bir yandan da çalışıyorum.
Süper, süper. Hem tatil hem iş. Harika. Şey tarafı peki, hani okul tarafı, hani üniversite, lise, nelerde okudun veya gittin mi okula? O da belki yani belki gitmemeyi tercih etmişsindir. Böyle bazı girişimcilerde duyuyorum, böyle bazen de açıkçası imreniyorum. Yani hiç okula gitmemiş ve böyle müthiş girişimleri başarmış. Hatta bir arkadaşımız var. İlk yayını yaptığımız, Elini Kirletenler yayını yaptığımız Tolga Ünlü. Böyle bir arkadaşımız mesela. Okula gidiyor sanırım ama şimdi bırakmış ve hani okul bana ayak bağı diyor mesela.
Evet.
Sen neler yaptın okul tarafında onu merak ediyorum.
Ben doğma büyüme Ankaralıyım. Ankara'da yaşadım. Liseyi de Ankara Çankaya Lisesi'nde bitirdim. 4 yıl boyunca Çankaya Lisesi'ndeydim. İşte lise 4'teyken devam zorunluluğu yoktu. Öyle iş teklifini aldım, kabul ettim. Üniversite sınavına girdim ama bir yere kayıt olmadım. Yani kazandığım üniversite oldu ama kayıt yaptırmaktan vazgeçtim. Şu anda üniversite okumuyorum yani.
Süper. Zaten kendini bir noktada geliştirmişsin. Gayet profesyonel işler yapıyorsun bildiğim kadarıyla. Çok iyi. Yani peki abi hani oyun dışında hobilerin neler? Neler yapıyorsun mesela? Yani boş zamanlarında böyle oyun geliştiriciliği dışında. Yani neler yapmak sana keyif veriyor?
Ya son yıllarda, son 3-4 yılda hobilerimden falan bayağı uzaklaştım. Yani business odaklı yaşıyorum aslında son 3-4 yıldır. Çok spora vakit ayırıyordum aslında ilkokul ve ortaokulda. Ama liseye geçtiğim zaman işte hyper casual'a ve mobil tarafına geçiş yapınca, kayınca yani sporu ve hobilerime bayağı bir ara vermiş bulundum. Maalesef devam edemedim yani. Aslında sporda da başarılarım var. İşte basketbol oynadım ortaokulda. İşte bisiklette Ankara birinciliğim var. Basketbolda takımla birlikte birinciliklerim var falan filan. Ama devam etmiyorum sporu.
Anladım. Ya böyle dönemler oluyor. Geçmişte yapmışsın. Tekrar bazı şeylere böyle ara verip geri dönülebiliyor.
Tabii.
Belki tekrar öyle bir şey olur. Şeyi merak etmiştim bir de seninle ilgili abi. Yani oyun oynuyor musun? Yani bir oyun geliştiricisin. Yani oyun oynuyor musun? Mesela bir oyun geliştiricinin hani oyun oynarken ki o bakış açısı nasıl olur? Hani nasıl denir? Mesela ben psikoloji öğrencisiyim mesela. Hani bazı arkadaşlarım benden dönem olarak büyük arkadaşlarım şey derlerdi. Ya işte okulu bitirdikten ve yüksek lisans yaptıktan sonra bunu söylerlerdi. Çok böyle içinde olan, derinleşmiş kişiler yani. İşte böyle hani insanlarla iletişim kurarken artık onları anlamaya ve tanımaya başlama çabası beni biraz yormaya başladı hani demişlerdi. Böyle hani sen de hani oyun oynarken belki o kadar böyle inceliyorsundur ki hani işte tasarımı şöyle olmuş ne bileyim şurada bir bug var bir şey var yani atıyorum lag var burada ne bileyim işte siz daha iyi bilirsiniz tabii kavramlarını ama ben böyle hani çocukluğumdan gelen böyle o Counter Strike işte internet kafe etkisiyle böyle aklımda kalanları düşünüyorum. Biraz uzak biriyim oyun dünyasına. O açıdan soruyorum yani sen böyle hem hangi oyunları oynamayı seversin ne tür oyunlar oynarsın? Hem de yani oyun geliştiricisi olmak, oyun oynarkenki bakış açını böyle değiştirdi mi hiç senin?
Abi hikayeyi başa saralım istersen. Ben ilkokul 4. sınıftayken başladım yazılıma. O zamana kadar bütün günlerimi oyun oynayarak harcıyordum. İşte arkadaşıma çıkıyordum. Onda PlayStation 2 vardı. O zaman sürekli God of War falan oynuyorduk. İşte bütün God of War serisini bitirdim. İşte GTA serisi falan filan. İlkokul 4'e kadar yani bütün hayatım oyun oynamakla geçti aslında. İşte PSP, PlayStation 2, PlayStation 3 falan. Ondan sonra ilkokul 4. sınıftayken binamızda bir Eren abi vardı. Kendisi benden birkaç yaş büyüktü. O ortaokul sona gidiyordu. Bir anda işte ilkokul 4, ortaokul 1 falandım. Kendisi işte ilkokul Amerika'da geçirmiş bir insandı. Ailesinden dolayı. İşte İngilizce biliyordu. İşte Amerika'daki okulunda işte yazılım dersleri falan almış bir kişiydi. Bir gün geldi işte biz oyun oynarken. Gençler dedi ben bir oyun yaptım dedi. Kendi yaptığı bir oyunu gösterdi bize. Ben de çok heyecanlandım. Dedim yani bu yapıyorsa dedim ben de yaparım dedim. Benim neyim eksik dedim. Hani öyle ben de başlamış oldum. Hani o zamana kadar şeyi düşünüyordum böyle işte. Oyunları böyle sadece çok büyük firmalar yapabiliyor. İşte çok zeki insanlar bir araya gelerek yapabiliyor falan. Hep böyle düşünüyordum. Onu görünce bütün bakış açım değişti. Bu yapıyorsa ben de yaparım dedim. Öyle başlamış oldum yazılıma ve oyun sektörüne.
Senin böyle bir yazın var abi. Evet. 11 yaşında yazılıma nasıl başladım gibi bir soru muydu başlığı? O yazıyı
abi,
bir
da...
değil mi? Açıklayabilir misin? Hani 11 yaşında yazılıma nasıl başladın yani?
Yani 11 yaşında yazılıma başlama hikayem işte bu şekilde gerçekleşti kısaca yani. Eren abi dolayısıyla bu yapıyorsa ben de yaparım dedim. Böyle başladım. Hani ilkokul 4'ten ortaokul sona kadar aslında öğrenme süreciydi benim için. O zaman 4-5 yıl boyunca ortaya öyle düzgün şeyler koymadım. Ne bir oyun yaptım düzgün, ne düzgün bir uygulama yaptım. Sadece öğrenme süreciydi. İşte sürekli videolar izliyordum. Sürekli bir şeyleri kopyalıyordum. İşte İngilizcem yeterli değildi. İşte ortaokul sona doğru işler ciddiye binince, işte lise sınavı falan filan, aile baskısı. İşte ben yazılımda ilerlemek istiyorum dedim. O sayede işte kitaplar aldım falan filan. Daha derinlemesine bu yazılıma başladım. Öyle
Anladım.
Devam ettim.
O tarafta aslında hani sorduğum soruyu biraz detaylandırayım. Az önce aslında 11 yaşında nasıl başladığın cevabını verdin ama hani böyle hani kaynak İngilizcem eksik diyorsun. Kaynak olarak kitaplar mı kullandın? Yoksa
Evet
böyle
abi.
Hani Udemy kursları, online kurslar bitirip o YouTube'dan izleyip onlar mı sana yardımcı oldu? Gerçi o zaman bu kadar yaygın değildir belki de.
Ya
İşte
ben
bundan
başladığım
belki 8-10
zamanlarda
sene.
Udemy yoktu abi yani. Udemy yoktu diye hatırlıyorum. Veya ben bilmiyordum. Hani ben Abaküs yayınlarının kitaplarıyla öğrendim diyebilirim aslında. Hani onların çok faydası oldu bana. Özellikle C# ile nesne tabanlı programlama kitabı vardı. Onun çok faydası oldu. İşte YouTube tutorial'ları çok faydalı oldu. Bu Hint'te arkadaşlarımızın yayınladığı videolar.
Evet ya o özgüven bize de lazım gerçekten ya
Evet abi,
millet olarak.
kesinlikle.
Ya ben de mesela orta düzeyde İngilizce biliyorum. Yani orta düzeyde konuşabiliyorum, edebiliyorum ama böyle hani bir başlasam böyle YouTube'da bir şeyler yapmaya çalışsam tamam mı? Böyle İngilizce anlatsam falan. Hani özgüven problemi var ya biraz böyle bizim sanki millet olarak mı ne desem yani böyle kültürel bir şeyim arketipimiz mi var böyle yani bir korkuyoruz bir şeyimiz var yani. O yüzden
Kesinlikle.
hani böyle bir şöyle başlasak aslında anlatsak yanlış yanlışsa yanlış işte veya küçük küçük böyle Cambly kurslarıyla vesaire şey yapsak güzel olur aslında ama değil mi? Sen de bak mesela yani Hintli arkadaşların videolarından böyle kendini geliştirmişsin yani.
Evet abi, kesinlikle. Ya ben birçok konuda böyle düşünüyorum bizim ülkemizin. Yani sadece dil değil aslında. İşte üniversite, iş bulma veya yurt dışına çıkma. Yani birçok konuda özgüven eksikliğimizin olduğunu düşünüyorum ben. Hani ben 18 yaşında iş bulduğumda çevremde birçok kişi inanamadı. Yani İstanbul'a gidene kadar işte falan filan kimse inanamadı aslında. Yani 18 yaşında kimse sana bu kadar maaş vermez. Kimse sana işe başlarken avans vermez falan. Kimse seni bu pozisyona almaz diye hani birçok kişi söyledi aslında. Ama bir süre sonra şey yaptılar yani bunu idrak ettiler.
Yani şöyle bir şey oluyor ya abi hani ben işe başladım ya diyorsun mesela 18 yaşında. Okul yani hangi okuldan mezunsun falan gibi bir şey oluyor. Öyle bir soru oluyor yani böyle büyüklerimiz tarafından sorulan. Yani kuşak çatışması falan böyle çok şey de var meselenin arka planında başka meseleler de var. Yani gençlerin anlaşılamaması hani böyle bir şey var ya biraz sakız aslında bir kelime ama hani böyle Z kuşağının anlaşılamaması durumları vesaire gibi durumlar da var. Hani şu an gençlerin böyle dijital tarafta biraz daha hani yetkin olmaları, biraz daha kurcalamaları diyelim veya o tarafı anlatamıyoruz sanki. Bir önceki yayındaki arkadaşımız da mesela bundan çok yakındı. Hani e-ticaret diyor, hobi olarak algılanıyor. Yani
Evet abi,
ben
kesinlikle. Benimki
sanki
de öyle. Hani işte oyun yapıyor ya falan filan hani.
Oyun
Her
oynuyordur
birçok
ya.
kişi o kafada yani. Bilmiyorum, yapacak
İnternet
bir şey yok.
kafaya kaçıyordur. Kaçıyordur bu arkadaşlarıyla. İşte
Evet.
şey küçükken bir geyik vardı yani neydi böyle şeye gideceğim diye teraviye gideceğim diye internet kafeye kaçmak diye bir şey vardı. Onun gibi
Evet
böyle
abi.
oyun oynamaya kaçıyordur bu ya falan diye. Öyle bir şey var. Neyse yani biz böyle elini kirletenler ekibi olarak bunu kıralım. Sıfırdan Global'de de bunu yapmak istiyoruz. Yani işte ya, Türkiye'de güzel şeyler oluyor. İşte Türkiye'den güzel dijital ihracat yapan bir sürü insan var. Bir sürü genç var.
Evet.
Bunları göstermek istiyoruz senin gibi. Bunu kıralım istiyoruz hep birlikte. Yani çok uzun sürecektir belki bu. Çat diye olmayacaktır ama.
Umarım benim çocuklarım ve torunlarım görür yani. Öyle umut ediyorum. Hani ben göremeyeceğim büyük
Değil mi?
ihtimalle.
Değil mi abi ya? Senin oyunlarını oynuyorlar böyle falan. Ne büyük gurur. Benim
Umarım.
dedem bu oyunu yapmış falan veya benim babam şu oyunu geliştirmiş falan.
Umarım
Çok güzel olur
öyle
yani.
şeyler yaşarız ya. Ben senin soruna cevap vermedim. Yani ben oyun oynamıyorum
Tamam.
aslında. Yani oyun
Hı.
geliştirmeye başladığımdan beri hani oyunlardan zevk almıyorum. Oyun oynayamıyorum ya aslında.
Hı. Orada aslında biraz
Mesleki
hani
deformasyon abi galiba.
oyun geliştirdiğin için oyun oynayamıyorsun.
Yani evet abi öyle düşünüyorum. Hani birçok kişi de gördüm böyle oyun sektöründen. Hani birçok kişi oynamaktan sıkılıyor, zevk almıyor. Bu da bu mesleğinde şeyi dezavantajı o diyebiliriz aslında.
Çok ilginç ya. Ya şey tarafına geçelim abi biraz. Böyle hani sorularım var benim sana. Böyle seni bulmuşken hazır.
Tabii ki.
Ya bir podcast'te hatta bizim Sıfırdan Global'in bir podcast'inde olması lazım. Yine mobil oyun sektörü üzerine bir yayındı. Şey geçmişti yanlış hatırlamıyorsam. Böyle hani mobil oyun geliştiriciler belki bu bakış açısına sahip firmalar. Böyle o geliştirirken işte sosyologlarla psikologlarla falan da çalışıyorlarmış diye bir şey duymuştum. Böyle o hani o topluma göre oyun işte veya o kişilik yapısına, o personaya ne dersek artık göre oyun falan yapmak için belki de yani onların görüşlerine başvuruyorlarmış. Yani senin de böyle özellikle oyun geliştirirken dikkat ettiğin veya işte böyle dipte kalan senin özellikle seçtiğin böyle seçerek yaptığın şeyler var mı diye sorarak başlamak istiyorum. Bu hani senin oyun geliştiricilik tarafında serüvenine ufak giriyoruz. Bahri Corporation diye bir yapı var.
Evet.
Bir firman var senin. Bir
Evet.
sürü oyun geliştirilmiş orada. Birazdan gireriz onları da ama hani ben böyle bir soruyla başlamak istedim. Böyle hani sen oyun
Evet.
geliştirirken dikkat ettiğin özel, kıyıda köşede duran birçok kişinin yapmadığı bir detay var mı? Onu sorarak başlamak istedim.
Abi açık konuşmak gerekirse ben o düzeye gelebildiğimi düşünmüyorum. Hani yani sosyolojik veya psikolojik düzeye gelemediğimi düşünüyorum yani oyun sektöründe. Yani bizim hyper casual dediğimiz oyun kategorisi aslında sanatsal bir oyun kategorisi olmadığını düşünüyorum ben. Hani sadece business odaklı ve metriklere dayanan bir sektör ve %100 business diyebiliriz aslında hani hyper casual kategori. Hani sektör nereye gidiyorsa biz de o yönde hani oyunlar geliştirmeye çalışıyoruz. Hani trend nereye gidiyorsa, insanlar neyi seviyorsa biz de ona yönelik yeni oyun fikirleri çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında yapılan ve trendlerdeki oyunları klonlayıp aslında üzerine bir şeyler koyuyoruz veya işte temayı değiştiriyoruz. Hani mekanik aynı kalıyor. Sadece biz temasını değiştiriyoruz. Atıyorum işte runner bir oyun var. Hani birisi işte seks temalı bir runner oyun yapıyor. İşte kadın odaklı. Başkası işte araba odaklı bir runner oyun yapıyor. Hani sadece tema değişiyor aslında. Mekanik değişmiyor. O yüzden acınası bir sektör diyebiliriz aslında ya. Hyper casual'a. Hani sadece business yani.
Anladım. Yani
Yoksa
runner ne
işte
demek bu arada? Şey mi böyle en çok oynanan oyun gibi bir şey
abi
mi? Runner.
runner dediğimiz hani düz bir yolda işte sadece parmağımızla sağa sola kaydırdığımız hani oyun kategorisi runner deniliyor atıyorum.
Anladım, anladım. Örnekler geldi aklıma.
Evet
Senin de böyle
mesela.
oyunların
Evet,
var.
yaptım yani. Hani publisher'larla falan test ettik. Hani firmada çalışırken de denedik bunları. Ama dediğim gibi hani bu işin içinde ben sanat olduğunu düşünmüyorum. Hani sadece
Anladım.
metriklere dayanan bir sektör. Hani ne işte sosyolojinin ne psikolojinin bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Hyper casual'da.
Belki o podcast'te benim dinlediğim başka bir oyun kategorisinde konuşuluyor da olabilir. Ben biraz uzak olduğum
Evet.
için sektöre yine de sormak istedim ama sana böyle kıyıda köşede yaptığım
O
şeyler
kişinin
var
dediği
mı?
abi daha çok hani casual ve midcore oyunlarda olabilir. Hani bu Peak Games'in yaptığı oyunlar hani bu Candy Crush Saga işte Royal Match falan hani daha büyük daha hardcore insanların işte bağımlı olması için yapılan şeyler olabilir yani. Öyle düşünüyorum ben.
Evet,
Bildiğim
evet.
kadarıyla.
Evet, öyleydi. Öyleydi. Şimdi sen söyleyince ben not almamışım bölümle ilgili şeyim duyumu. Geçtiğimiz yaz dinlemiştim. Zamanı hatırlıyorum ama şey yok. Bu dediğin gibi bir kategori olması lazım sanırım. Şimdi hatırladım. Süper. Ben sorularımla devam etmek isterim.
Tabii.
Yani böyle oyun geliştirilen diller var tabii. Hani o
Evet.
böyle bunların tercih edilme sebepleri var. Bazı platformlar var kullanılan. Bu tarafta sen neler kullanıyorsun? Hangi dillerle haşır neşirsin? Hangi platformları kullanıyorsun? Bir de ek olarak böyle hani şey dedin ya, metrikler çok önemli bu hyper casual tarafında. Onları ölçmek için kullandığın tool'lar, yazılımlar varsa SaaS vesaire nedir onlar? Onları çok merak ediyorum.
Tabii ki. Başlayayım abi istersen.
Tabii
Türkiye'de
tabii.
genellikle Unity ve C# kullanılıyor. Yani Unity Engine'inde C# dili tercih ediliyor. Hani hyper casual firmaların yaklaşık %99'u bunları kullanıyor diyebilirim. Hani ben de bunu kullanıyorum. Unity ve C# kullanıyorum oyun geliştirirken. Metrikleri bahsedeyim istersen. Metriklerden bahsedeyim abi istersen. İşte en önemli metrikler aslında CTR, CPI ve retention metrikleri var. Öncelikle CTR testine çıkıyoruz. Hyper casual bir oyunu. CTR testi dediğimiz click through rate. Yani 1000 tıklanma başına reklam maliyeti diyebiliriz. Yani bir oyunun videosunu çekiyoruz. Bunu işte reklam ağlarında reklam veriyoruz. Ve işte 1000 kişiye gösterdiğimiz zaman bu 1000 görüntülenmeye kaç kullanıcı tıklıyor? Yani oradan bu oranı ölçüyorum. Bunun da %5 üzerinde olması gerekiyor. Yani biz 1000 kişiye bir reklam gösterdiysek en az 5 kişi o reklama tıklaması gerekiyor ki bizim oyunumuzun devamlılığını biz görelim. Hani eğer %5'in altındaysa biz oyunu direkt çöpe atıyoruz. Hani direkt iptal ediyoruz. Çünkü dikkat çekmediği anlamına geliyor. Hani 1000 kişiden 5 kişi tıklamıyorsa veya daha az kişi tıklıyorsa dikkat çekmediği anlamına geliyor. O yüzden devam etmiyorum. Eğer CTR
Burada
%5'in üzerinde gelirse hani atıyorum 1000 kişiden 10'u tıklarsa veya işte 100 pardon %10'u 100 kişi yapar. Yani 1000 kişiden 100 kişi tıklarsa devam ediyoruz ve CPI testine çıkıyoruz. CPI testi dediğimizde işte cost person install yani bir kullanıcı başı maliyet anlamına geliyor. İşte biz oyunun reklamını gösterdik 100 kişiye. 100 kişiden işte kaç kişi indirdiyse bu oyunu oradan da maliyeti çıkarıyoruz. Yani bir kullanıcının maliyetini çıkarıyoruz. Orada o tarafta da bir kullanıcının maliyeti işte en fazla 50 cent olması gerekiyor. Amerika özelinde bu. Yani ülke değişik gösteriyor. Ama tüm publisher'lar neredeyse Amerika'da reklam testine çıkıyor. İşte 50 cent altına geldiyse devam ediyoruz. Ondan sonraki aşamada retention testi. Retention testi dediğimiz oyuncuyu oyunda tutma oranımız. Yani eğer kullanıcı oyunu indirdi, ikinci gün işte 100 kullanıcıdan yüzde kaçı oyun oynamaya devam ediyor. Eğer bu oran işte %40'ın altındaysa oyunu orada iptal ediyor. Yani 100 kişiden en az %40'ı yani ikinci günde oyuna devam etmesi gerekiyor. Oyunun karlı olması için.
Anladım. Birinci stage'i geçti mesela. İşte ikinci
Evet.
stage'den devam etmesi gerekiyor gibi bir şey.
Evet.
Orada reklam ölçümleri nasıl yapılıyor peki? Yani bildiğin oyunu oynarken karşımıza çıkan o
Evet.
reklamlara tıklamamız gerekiyor, değil mi? Yani sadece o oyunun içinde gösterilen reklamlar, değil mi? Dışarıda
Evet.
olanlar var mı
Ya işte
yani?
abi Instagram, işte Facebook. Ya Facebook Ads kullanılıyor
Oralarda
genel
var.
olarak. Evet, Facebook reklamlar kullanılıyor genel olarak. Hani Instagram'da karşımıza çıkan bu oyun reklamları aslında bizim yayınladığımız testler olabiliyor. Yani bu testleri, işte metrikleri orada biz test ediyoruz. Yani Facebook Ads'te. Yani birinci aşama aslında CTR diyebiliriz. Click Through Rate. İkinci aşama CPI. Üçüncü aşamada işte Retention testi. Üç aşamadan oluşuyor bir oyunu yayınlamanın süreci. Eğer bu üç aşamayı da geçtiyse bir oyun işte o zaman trendlere çıkabiliyor. Yani top charts dediğimiz herkesin oynadığı işte trende, metroda o oyun haline geliyor. Bütün metrikleri geçerse yani başarılı olursa.
Çok güzel. Orada hani metrikleri geçemeyen oyunlar direkt çöp oluyor dedin. Hani
Evet.
orada hani geliştirme için orada atıyorum %5'in altında kaldı. %4,5'ta kaldı mesela o
Evet.
CTR oranı. Onun için bir geliştirme yapılıyor mu? Yoksa direkt bu oyuna devam etmeyelim abi, şu oyuna devam edelim gibi bir şey mi oluyor?
O tarafta publisher değişiklik gösteriyor veya yaptığımız oyuna değişiklik gösteriyor. Eğer üzerine geliştirmeler yapabileceğimiz bir oyunsa o tarafta geliştirmeler yapıp tekrardan teste çıkıyoruz. Ama işte orada birçok şey öngörülebilir oluyor aslında. O yüzden yani genelde iptal ediliyor ama. Hani publisher devam etmeyin diyor veya hani biz artık üzerine bir şey ekleyemeyiz dediğimiz zaman projeyi iptal ediyoruz.
Peki platform olarak Melih Bahri, senin tercih ettiğin platform Play Store, hani bildiğim kadarıyla
Evet,
değil mi?
App Store yani.
Android üzerinden, Android yani kullanıcıları senin oyunlarını oynuyorlar. Orada hani
Evet.
orayı seçmenin, yani Play Store oyunlarını yayınlamanın özel bir sebebi var mı? Yani kullandığın dilin altyapısı ile ilgili bir şey mi? Yoksa hani kullanıcı sayısı ile ilgili bir şey mi? Senin hitap ettiğin yer, şehir, ülke bazlı bir şey mi? Orada hani açıkçası özetle şöyle sorabilirim. Oyunlarını neden işte Android için geliştiriyorsun? Niye işte Play şey için, App Store için geliştirmiyorsun diye sorayım kısaca.
Aslında App Store için de geliştiriyorum. Hani bir ay önce
Ha öyle
yapıyordum
mi?
aslında App Store'da. Evet tabii ki. Hem App Store
Aa
hem Play Store'da geliştiriyorum. Ya
aa.
o tarafta
Aa ben tamam. Tabii, devam
birkaç bir
et
şey
sen.
oldu. Ya ben bir sene önce bir arkadaşımla ortaktım aslında. Yani ben oyunları yapıyordum. O kendisi yayınlıyordu. Reklam yapıyordu. Parayı o harcıyordu. App Store'da onun üzerineydi. Yani oyunlarım da onun hesabındaydı. Sonra ortaklığımızı yitirdik. Yani yolları ayırdıktan sonra benim oyunlarımı o hesaptan kaldırdık ve ben işte yeni firmaya geçiş yapınca falan filan App Store'daki oyunlarım kaldırılmış oldu. Ben de bir ay önce tekrardan oyunlarımı yayınlamaya başladım App Store'da. Şu anda hem Play Store'dan hem de App Store'dan devam ediyorum.
Aa, kendi oyunlarını da değil mi? Yani o arkadaşınla
Evet.
olanlardan ziyade kendi oyunlarını da artık
Evet.
App Store'da yayınlamaya başladın. Anladım. Ben şey Bahri Corporation'a bakarken hep Play Store'da gördüm çünkü oyunları. Şey
Evet.
Google tarafında yani yanlış
Evet
ifade
olabilir.
etmeyeyim. O yüzden şey yaptım. Şimdi peki sen Apple Store'da yayınlamaya başladın oyunları. İkisi
Evet.
arasında bir fark var mı? Hem publish etme olarak hem işte o süreç olarak bir fark var mı? Onlardan bahsedebilir misin?
Farklılık var mı? Şöyle, Play Store tarafında oyun yayınlamak daha kolay aslında. Hani Play Store Google yani aslında. Hani birçok şeye göz yumabiliyor. Hani işte atıyorum bir oyunu kullandığınız zaman bile bir şey demiyor yani Play Store size. Hani izin veriyor. İşte görsellere falan filan takılmıyor Play Store yani. Hani direkt yayınlayabiliyorsunuz. Ama App Store tarafında oyun yayınlamak daha zor nispeten. İşte App Store oyunun görsellerine, işte oyun içeriğine her şeye dikkat ediyor. Atıyorum oyunda bir buton çalışmıyorsa App Store oyunun şeyini reddediyor ve oyunu yayınlayamıyorsunuz. O yüzden test aşamasında App Store çok daha sıkıntılı. Özellikle bu iOS 14 güncellemesinden sonra çok daha problemli olmaya başladı. Publisher'larda artık Play Store'a yönelmiş durumda. Yani bir oyun yayınladığınız zaman işte publisher artık sizden sadece Play linkini istiyor. Süreç böyle devam ediyor.
Anladım. Genelde hani sıfırdan mobil uygulama geliştirme diye bir seri var. Görkem Çağlar Sayan'la Çağrı Sarıgöz'ün yaptığı bizim ekibimizden sıfırdan global eden. Onların yaptığı yayında Görkem Çağlar Sayan bir bağımsız geliştirici. Atlas Mobile Apps'in kurucusu. O hep App Store'da geliştiriyor kendi ürünlerini, uygulamalarını diyelim. Orada hani App Store'un genelde hep böyle avantajlarından bahsediliyor genel
Evet.
olarak. O yüzden sordum aslında. App hani şey olarak da nasıl desem, conversion olarak diyelim yani özetle. Hani gelir olarak vesaire.
Tabii ki abi
Hani
yani
karşılaştırıp o yüzden şey yaptım. Senin de fikirlerini almak istedim. Tabii, sen devam et. Bir şey diyordun.
Store elinde tabii ki avantajlar ve dezavantajlar var. Hani ben de uygulama geliştiriyor olsam ben de büyük ihtimalle App Store'u tercih ederdim. Aslında oyun tarafında da hani gelirler App Store tarafında daha iyi. Ama eğer siz bir hyper casual oynuyorsanız hani Play Store hani daha hızlı ve daha hızlı bir sonuç verebiliyor. O yüzden Play Store'u tercih ediyorum ben genellikle. Bir oyun test edecek. Ama işte amacım gelir elde etmekse hani direkt olarak hızlı bir şekilde o tarafta tercihim App Store'dan yöne olur. Çünkü App Store
Anladım.
kullanıcıları daha fazla para kazandırıyor reklam açısından, in-app purchase açısından o şekilde.
Değil mi? Evet. O zaman şey diyebilir miyiz? Buradan bir çıkarım yapmak isterim ben. Hani oyun geliştiriciliği ile uygulama geliştiriciliği arasında platformlar bazında benzerlikler var. Yani
Tabii
App
ki.
Store veya işte Play Store tarafında benzerlikler var diyebiliriz. Tabii dezavantajlar, avantajlar var ama genelde işte tercihlere göre yani test edeceksek mesela
Evet.
Play Store'da deneyebiliriz ama işte geliri hedefliyorsak tabii ki yani
Evet.
Apple Store kullanıcılarına hitap etmek daha mantıklı olur. Tamam, güzel bir
Tabii.
özet oldu valla.
Ha,
Sen peki
şunu da
tabii.
ekleyeyim abi. Benim App Store'a oyun yayınlamıyor olmamın sebebi aslında birkaç sene öncesine kadar benim Mac bilgisayarım yoktu. O yüzden App Store'a oyun yayınlayamıyordum. Hani son bir iki sene içerisinde para kazandıkça kendime bir Mac bilgisayar alabildim. O yüzden artık App Store'da oyun yayınlanabilir hale geldim yani.
O nasıl oluyor ha? Yani XP bir bilgisayarda veya işte
Evet.
şey bir bilgisayar, Windows bir bilgisayarda yanlış söyledim. Mac için oyun
Orada
geliştiremiyor muyuz?
evet abi App Store için oyun geliştiremiyorsunuz. App Store yani Apple buna
Aa.
izin vermiyor. Hani export olamıyorsunuz Windows bilgisayarda. Ya aslında
Aa.
alabiliyorsunuz hani stand alone falan hani şey kurabilir hani aslında Mac kurabiliyoruz Windows'a ama zor oluyor açıkçası. Hani yani sahte bir Mac şey yükleyerek Mac sistemi yükleyerek şey yapabiliyoruz. Export alabiliyoruz ama çok uzun sürüyor. O yüzden ben birkaç sene boyunca App Store'a oyun yayınlamadım.
Anladım.
Yani Mac
Sen
alamadığımdan
yani
dolayı.
sırf cihazdan kaynaklı. He?
Evet.
Evet. Yani şu an üzüldüm. Yani gerçekten böyle yani şeye gittim böyle. Şu an hani dolar kuru çok yüksek
Evet
vesaire
abi
yani
yani Mac
öğrenciler bir şey
almak
alamıyor, cihaz alamıyor falan
büyük sıkıntı.
ya.
Yani bizim
Vallahi
ülkemizde.
evet. Geçen
Yani.
de yeni tanıtım yapıldı. Onun üzerine de güzel şakalar döndü. İşte şey yapıyorlar ya, bir video gördüm. Böyle şey, Apple dükkanına giren işte biri var. Onu alkışlıyorlar böyle dışarıda hani. Uuu falan diye.
Evet.
İçeriye girebilmek bile bir başarı falan diye alkışlıyorlardı. Yanlış anlamadıysam videoyu. Çünkü hiç ses vesaire bir şey bakmadan izledim. Sadece onu gördüm. Yani biri var, Apple Store dükkanına giriyor. İşte mağazasına giriyor. Ve onu alkışlıyorlar, bu video. Sessiz falan.
Üzücü ya gerçekten. Yani 3-4 sene öncesine kadar işte Mac bilgisayarım olsa belki daha iyi olabilirdi yani. Belki daha çok para kazanıyor olabilirdim yani 3-4 sene öncesine kadar. Ama pes etmek yok yani, devam.
Pes etmek yok. Geç olsun, güç olmasın diyelim.
Evet, kesinlikle. Böyle. Yani alamayan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum yani, öyle söyleyeyim.
Geliştirmeye devam etsinler yani diyelim.
Evet.
Belki buradan hani şey söylemek gerekirse.
Yani Play Store'dan devam etsinler.
Play Store için.
Hani herkes aslında elinden geleni yapsın yeter bence yani. Elinden geleni yaptığın müddetçe bir şeyler başarabiliyorsun.
Süper. Şey tarafında senin geliştirdiğin oyunların içeriğine biraz değinsek. Yani böyle sen anlatmak istediğin oyunu seçebilirsin. Çok oyunun
Tabii.
var çünkü bildiğim kadarıyla.
Evet.
Hani Fahri Corporation'dan da bakabilirsiniz. Play Store üzerinde oyunlar var.
App Store'da da Melih Bahri Aktan.
Melih Bahri Aktan şeklinde App Store'da da.
Evet.
Onu da hemen ekleriz. Bir 2048 diye bir oyun gördüm galiba.
Evet.
Belki onu anlatmak istersen, ilgimi çeken bir oyundu. Sen nasıl istersen sıraya göre yani.
Tabii ki.
İstediğini seçip anlatabilirsin böyle içerik olarak. Ben çünkü indirip oynama şansı bulamadım ama içeriğini de merak ediyorum oyunların. Bahsetmek isterim yani yayında.
Tabii ki. Şöyle anlatayım abi o zaman. Ben ilk yayınladığım oyunlar Play Store'da. Ben lise 1'deyken ilk online multiplayer bir oyun geliştirdim. İki boyutlu tank savaşı oyunuydu. Yaklaşık 6 ay kadar sürdü İlk oyunumu Play Store'da yayınlamam. Multiplayer bir oyun olması da bayağı bir yorucuydu. Oyunu yayınladıktan sonra ben Otu Teknokent'te işte Hyper Casual geliştiricilerle tanıştım aslında. İşte Alictus, Udo gibi firmalarla tanıştım. O zaman da işte yıl 2017-2018 falandı. Onlar dedi ki işte bu tarz oyunlar yapmıştı. İşte Hyper Casual diye bir kategori var. Hani buna yönelmeni tavsiye ederim falan filan dediler. Ondan sonra ben online ve multiplayer oyunları bıraktım ve 2018-2019 yılları arasında Hyper Casual'a adım attım. Multiplayer oyunu bıraktım ve işte sadece Hyper Casual oyunlar geliştirmeye başladım. O oyunu ilk oyunu yayınladıktan sonra her ay bir Hyper Casual oyun geliştirebilir hale geldim. İşte yayınladığım oyunlardan birisi işte Coach 2048. Yani 2048 oyununun işte koltuk versiyonunu geliştirdim. Oradan da gelir elde ediyorum birkaç senedir. Oyuncuları illa buluyor. Hani 2048'in bir kitlesi var çünkü. Coach 2048'in de bir kitlesi var. Hani bir şekilde işte Amerika'dan, İşte Avrupa'dan falan bulabiliyorlar. Hiç de reklamını vermedim o oyunun. O şekilde devam ediyor.
Sen yani reklamsız bir şekilde
evet, organik.
Oyunculara organik bir şekilde ulaşabiliyorsun.
Evet.
Tamamen pazar yerinin avantajı mı diyeyim ya da platformun avantajını kullanarak, oyunun
ya aslında
ismini kullanarak işte.
Orada şöyle bir nokta var abi. App Store Optimization deniliyor. ASO. Yani bu web tarafındaki SEO'ya benzer bir kavram var. Yani oyun yayınladıktan sonra işte keywordlerle, işte description'lar, oyun açıklamasıyla oyunun işte arama kısmında yukarılara çıkmasını sağlayabiliyorum. Ya bunlar için tool'lar var aslında. İşte bazı ücretsiz tool'lar var. Ben genel olarak ücretsiz tool'lar kullandım. Bu şekilde işte 50 bin indirmeye falan ulaştım. App Store Optimization'la yani. ASO'yla.
Eline sağlık. İyi bir sayı. App Store Optimization'ı da ben yine sıfırdan mobil uygulama geliştirme serisinde duyduğum bir kavramdı. Bizim serilerimizden bir tanesi, yukarıya da bırakayım bant şeklinde. Oradan da merak edenler bu kavramı takip edebilirler, görebilirler. Serinin de 13. bölümü geride kaldı. 14'e geçiyoruz. Evet, 14'e geçtik. Yani bayağı sıfırdan mobil uygulama geliştirmeyi artık o seriyi izleyerek, belki böyle yayınları da, Melih'le yaptığımız yayını da izleyerek, dinleyerek bayağı hem mobil uygulama hem işte şey tarafında, oyun tarafında izleyicilerimiz bir noktaya gelebilirler diye ben düşünüyorum. Böyle
evet,
yayınlar,
ben de
sen
öyle
şey
düşünüyorum.
Abi şeyden yakındın ya az önce, onu söyleyecektim. Yani Udemy yoktu falan hani dedin
Evet.
Ya hani kitaplar, Abaküs yayınlarından bakıyordum.
Evet.
İşte yok efendim Hintli arkadaşları dinliyordum falan. Hani şu an böyle videolar var. Bir sürü 101 videoları var vesaire. Eğitimler var. Umarım ilgililer bu videolara ulaşabilir bir şekilde ve kendilerini geliştirebilir.
Abi
Çok
ben
iyi.
Açıkçası yani hiçbir şeyin bahanesi olmadığını düşünüyorum. Hani işte param yok, reklam veremiyorum. İşte Apple bilgisayarım yok, App Store oyun geliştiremiyorum. Ben bunların hepsinin bahane olduğunu düşünüyorum. İşte paranız yoksa hani ASO'ya yönelin, App Store Optimization'ı öğrenin. Hani o şekilde organik kullanıcı edinin. Yani Mac bilgisayarınız yoksa işte Play Store'dan devam edin. Play Store'da uygulamalar ve oyunlar yayınlayın. Yani herkes elinden geleni şey yapsın ya, elindeki imkanlarla. Yani açıkçası ben
Değil
de
mi?
öyle yaptım.
Evet. Yani organik olarak da bir şeylerin yapılabildiğini söylüyorsun aslında.
Evet, kesinlikle.
Ki valla ağzına sağlık. Bu oyunculara nasıl ulaşıyorsun tarafında sen daha çok organik olarak denediğini söylemiştin. Paid denedin mi hiç? Yani reklam ücreti Facebook Ads deniyorsun sanırım. Onun dışında
Evet.
platform özelinde bir ücretli reklam uygulaması gibi bir şey var mı? Onu soracaktım.
Ya ben sadece Facebook Ads kullanıyorum. Facebook Ads üzerinden oyunları teste çıkıyorum. Orada reklam kampanyaları deniyorum. Başka
Anladım.
bir yer denemedim yani. Çünkü bana sadece öyle söylediler. Aslında biraz da korku diyebilirim. Bilmiyorum, başka yerlere girmekten korktum diyebilirim aslında. Yani yalan olmaz bu.
Süper, anladım. Biraz daha elindekileri en iyi şekilde kullanma tarafındasın sen.
Evet.
Anladığım kadarıyla. Çok iyi. Şey peki abi hani oyun geliştirirken böyle yaşadığın ilginç bir şey oldu mu? Yani bir anın var mı? Bize böyle ilham verecek olabilir, eğlendirecek olabilir. Hani senin o yolculuğunda böyle anlatmak istediğin bir hikaye var mı?
Tabii ki. Ya ilk oyunumda çok problemler yaşadım ben. İlk yaptığım oyunda işte bu iki boyutlu online tank oyununda çok problemler yaşadım. Orada yapamadığım çok fazla şey oldu. En sonunda düşündüm ne yapabilirim diye. En son LinkedIn'e girdim abi. LinkedIn'deki bütün game developer'ları ağıma ekledim ve hepsine mesaj attım. İşte böyle bir problemim var. Bunu nasıl çözebilirim diye. Aylarca birçok kişiye mesaj attım. O şekilde problemimi çözdüm. Bu ilginç bir anı olabilir belki yani. Hani ne kadar ilginç orası dinleyicilere kalmış ama.
Yo hani şey zaten böyle ilham verici bir şey de olabilirdi bu. Bence
Evet.
tam bir şey böyle hani girişimcilik hikayesi gibi oldu gerçekten. Yani
Evet, ilham
hani
verici
zaten
olabilir. Tamam.
evet, bu seride de zaten hani yapmaya çalıştığımız amaç ulaşmaya çalıştığımız amaçlardan bir tanesi. Onlar güzel olmuş valla LinkedIn'den ne deniyor?
Evet.
Böyle LinkedIn'den sataşmaca.
Evet, aynen.
Belki de sataşarak sorunlarımızı çözeriz. Süper. Valla
Yani.
benim bir sorum daha kaldı. Bir şey ekleyeceğim bir şey yoksa senin şu anda. En son da hani senin eklemek istediğin, böyle vermek istediğin tavsiyeler vesaire gibi belki bir şey sorulabilir. Sonradan ufak ufak kapatırız yayını. Şey soracağım. Yine böyle 101 tavsiyesi gibi bir şey alıyorum ben böyle elini kirleten arkadaşlarımızdan. Sen de oyun sektöründe elini kirleten arkadaşlarımızdan bir tanesin.
Evet.
Yani bir oyun geliştiriciye böyle sıfırdan ben oyun geliştirmek istiyorum. İşte dil bilmem, React Native bilmem, işte Flutter bilmem, C Sharp bilmem falan.
Evet.
İşte ama sen bunun uzmanısın onu sorayım. Ben hyper casual bir oyun oynadım. Çok hoşuma gitti ve bunu geliştirmeyi kafama taktım böyle yani. LinkedIn'den geldim. Melih Bahri Aktan yazdım. Sataşmaya başladım falan. Abi nasıl geliştiririm bilmem ne falan. İşte
Evet.
yaşında küçük böyle nispeten. Hani ben ne yapayım, nasıl yapayım? Yani ben hyper casual bir oyun geliştirmek istiyorum ve bir yol arıyorum yani. Hani hiçbir şey bilmiyorum bununla ilgili. Video izliyorum, anlamıyorum. Hepsi İngilizce, İngilizce bilmiyorum falan. Hani
Evet.
nasıl başlayayım? Nasıl başlayayım Melih? Yani bana bir yol çizebilir misin?
Tabii ki. Ama artık yani İngilizcenin de bir bahane olmadığını istiyorum. Çünkü YouTube'da Türkçe oyun geliştirme kaynakları da çok fazla. O yüzden o da bir bahane değil. Ama Abacus yayınlarının kitaplarını alabilirler. Hani C Sharp ile nesne tabanlı programlama kitabı çok faydalı olur. Hani herkese o kitabı söylüyorum, tavsiye ediyorum. Başka ne olabilir? İşte GitHub'tan yapılmış oyunları klonlayabilirler aslında. Hani GitHub'taki o hyper casual oyunları indirip onları inceleyebilirler. Onu söyleyebilirim. Ama ilk başta en önemlisi işte Unity oyun motorunu öğrenmek. İşte C Sharp ile nesne tabanlı programlamayı öğrenmek çok önemli. Ondan sonra hani Unity ve C Sharp öğrendikten sonra hani GitHub'taki yapılmış projeleri inceleyebilirler. Hani onlar üzerine bir şeyler koyarak hani yeni oyunlar yayınlayabilirler. Hani bunu tavsiye ederim.
Sana da ulaşabilirler bu arada. Melih
Evet, tabii ki.
Bahrak'tan değil mi? Hani
Tabii ki.
nereden ulaşsınlar sana?
LinkedIn'den uzak
Daha çok kullandım.
ulaşabilirler. İşte Instagram, Twitter, Medium. Yani bana her yerden ulaşabilirler aslında. Bana ulaşmak için hiçbir engel yok yani.
Tamamdır. Sana ulaşıp sataşabilirler. Bol bol soru
Tabii ki.
sorabilirler oyun geliştiriciler.
Tabii.
Benim çok önemli bir sorum kaldı ve onu atlamak istemiyorum. Ardından yayını kapatalım.
Tabii ki.
Şöyle bir veri var mı elinde veya paylaşmak ister misin? Hani senin geliştirdiğin oyunlardan herhangi bir tanesi için de olabilir. Ne kadarı Türkiye'de oynanıyor, ne kadarı yurt dışında oynanıyor? Bununla ilgili bir şey
Evet.
var mı? Veri var mı? Bak, paylaşmak ister misin?
Tabii ki. Ya oyun özelinde değişiyor ama genel olarak hani %95'i yurt dışından geliyor yani kullanıcıların. İşte
%95.
Evet yani öyle diyebilirim hani en az %90, %95 diyebilirim. İşte Elon Musk'ın parasını harcama oyunu yaptım ben son zamanlarda. Spent Elon Musk Money diye. Hani 50 binden fazla indirim aldı. Bunun kullanıcıları %95'i yurt dışından diyebilirim.
Spent Elon Musk Money değil mi?
Evet. Ya bu oyunu da şöyle kullandım ben. Hani Bill Gates'in parasını harcama oyunu vardı. Spent Bill Gates Money vardı aslında. Bu oyunun çıkış noktası o. Bayağı eski bir oyunu. Ben de Spent Elon Musk Money diye bir oyun yapayım dedim. Böyle boş zamanımda denk geldi. Ne yapayım? Sıkılmıştım böyle. Dedim Bill Gates'in oyununu işte Elon Musk'a çevireyim. Belki para kazanır falan diye girdim. Bir günde yaptım oyunu ama şu anda güzel gelir elde ediyorum. Son 6 aydır yani bu Elon Musk oyunu özelinde. Yani günde yaklaşık 1000'e yakın kullanıcı elde ediyorum yeni.
1000'e yakın yeni kullanıcı.
Evet, son zamanlarda o seviyeye geldi.
Süper valla, eline sağlık. Klonlama işi de çok ilginç. Hani GitHub kodlarıyla mı ilerlediğini söylemiştin?
Ya ilk zamanlarda öyleydi. Şu an o şekilde değil. Ya yani oyun klonlama işi aslında biraz illegal. Hani bazıları etik yaklaşmıyor. O yüzden çok girmedim ama şimdi biraz girmek istedim.
Tabii.
Oyun klonlama şöyle. Ben de yaklaşık bir sene önce falan girdim. Hani oyun klonlamaya. Etik değil aslında. Hani biraz da illegal de olabilir. Hani bir sene önce şey yaptım. Hani aklıma yeni fikirler gelmiyordu. Ben dedim ki işte büyük publisher'ların işte Zynga'nın işte Rollic'in falan hani bunların yeni yayınladığı oyunları tespit eden bir yazılım yazayım. Hani backend gibi bir arkadaşım vardı. Kendisi backend geliştirici. Ona söyledim böyle bir şey yapabilir miyiz dedim. Hani atıyorum Rollic yeni bir oyun yayınladığı zaman bana bildirim gelsin diye anlattım fikri. O da sağ olsun yaptı. Hani yaptıktan sonra bana şeyler bildirimler gelmeye başladı. İşte Zynga'nın, Rollic'in işte bu publisher yeni bir oyun yayınladı diye bildirim geliyordu. Ben de oyun yayınlanır yayınlanmaz oyunu klonlamaya başlıyordum. Yaklaşık bir haftada falan oyunu tamamlayıp da atıyorum Money Runner diye bir oyun var. Ben de Money Runner 2 diye oyun yayınlıyordum aslında ikincisi gibi veya ve pro versiyonu diye oyunu yayınlıyordum. Bu şekilde çok kısa bir süre içerisinde çok fazla kullanıcıya erişebiliyordum. Ve hiç aso falan yapmadan bile. Hani ayda işte bir ayda işte 100 bin kullanıcıya ulaştım oldu o şekilde oyun klonlayarak.
Valla şey tarafını bilmiyorum klonlama tarafını ama yani şey ben bunu şöyle yorumladım. Sen böyle düşünürken aklımda böyle o buton canlandı. Yani bu dünyada diyeyim. Yani nasıl desem sadece oyun dünyasında da değil. Yani ne bileyim Figma'yı açıyorsun, Canva'yı açıyorsun, böyle bir araç açıyorsun. Yani bir şey üreteceksin ve hani şöyle bir buton var ya duplicate diye bir buton var. Yani o buton aslında şey gibi biraz çok işimizi kolaylaştıran bir buton. Hani senin yaptığın şey de böyle duplicate diye bir şey diye ben algılıyorum. O yüzden hani o zaman o buton da olmasaydı diyorum yani bu araçların içinde. Şey tarafını bilemem tabii legal illegal. Burası açık mikrofon olsun biz de bunu konuşmuş olalım. Yani sen de gayet hızlı bir şekilde bir günde oyun çıkarabildiğini söylüyorsun bu şekilde.
Evet bir haftada. Bu da 3 günde 4 günde hani bu sayede de bir ay içerisinde güzel paralar kazanabiliyorum. Hani bu da belki game developer işte oyun geliştireceğin işine yarayabilir aslında. Hani nasıl para kazanabiliriz diye. Hani bu da bir para kazanma yolu aslında. Hani kısa da olsa hani kısa bir süre içerisinde o para kazanabiliyorsunuz. Kısa olması da şöyle hani birkaç ay sonra hani oyunu yayınlayan kişi zaten bunu tespit ediyor ve hani Play Store'a veya sana mail atıyor. Hani bana Zynga yazmıştı mesela. Zynga bana birkaç sayfa mail attı. Yani adamın avukat ordusu var. Hani seni böyle yaparız, seni böyle mahkemeye veririz falan filan. Hani korkuttular. Yani sürekli böyle mailler gelebiliyor oyun kullanıyorsanız eğer. Hani Zynga'dan geliyor, oradan geliyor, buradan geliyor. Hani o da ilginç bir an olabilir belki.
Evet, evet.
Yani bir şekilde kaldırıyorlar aslında hani klonladığınız oyunu. Hani o yüzden kısa vadede güzel bir para kazanma kapısı olabilir hani dolar bazında işte.
Anladım. Yani kısa vade için bunu düşünebilirsiniz falan mı diyorsun? Belki hani ama Zynga'nın oyununu yapmayın mı diyorsunuz?
Yok yani komşuların böyle bir avukat ordusu var zaten. Yani hani onlarla baş edemezsiniz zaten ama hani o süreçte şöyle yapabilirsiniz. Hani bir ay içerisinde işte reklamlardan para kazandınız. Oyunu da Flippa üzerinden açık arttırma da satabilirsiniz. Yani başkasına devredebilirsiniz. Başkasına devredin bırakın o adam uğraşsın. Mesela ben öyle yaptım bir müddet. Oyunu klonluyordum işte. Hani bir iki ay boyunca reklamlardan gelir elde ediyordum. Bana Zynga mail atmadan önce Flippa'da açık arttırma koyup başka bir adama satıyordum. Ona devrediyordum. Oradan da para kazanıyordum. O şekilde.
Seninki böyle abi şey gibi olmuş ya. Böyle fake it until you own it gibi olmuş. Ya ilginç bir yöntem. Valla eline sağlık. Benim kafam yani, açıldı.
Belki bunu daha detaylı konuşabiliriz. Belki belgesel falan bile olabilir ya. Yani o da bir hikaye.
Evet böyle yani işte şey plan, arka plan böyle. Sen gidiyorsun karanlıklar içinde. Kamera yaklaşıyor işte nasıl klonladım. Gölge çöküyor böyle. Evet. Abi valla keyifli
Yani
yayın oldu. Bir şey diyordun galiba. Kesmedim inşallah.
ne diyordum? Ama zor bir süreç tabii ki oyun klonlamak. Hani onu söyleyeyim. Hani
Hı.
ben bir hafta boyunca uyumadığımı biliyorum. Hani bir oyun klonlamak için. Belki bir hafta abartı olabilir ama hani bir hafta boyunca hiç dışarı falan çıkmadım hatırlıyorum. Çünkü hani uyursanız eğer hani 2 hafta sürer hani o proje veya 3 hafta sürer hani bazı oyunları kullanmak o kadar kolay değil. O yüzden yorucu bir süreç olabiliyor yani.
Anladım. Vallahi süper. Görüşlerini dinledik, tecrübelerini dinledik oyun geliştiriciliği tarafında. Hani benim sorularım bitti. Senin eklemek istediğin bir şey varsa mutlaka dinleyelim. Onun dışında yayını ufak ufak kapatabilirsin.
Başka ekleyeceğim bir şey yok ya. Belki başka zaman devam edebilir. Başka hikayelerle.
Tamamdır. Belki yeni oyunlar geliştirdiğin zaman tekrar seni davet ederiz
Ya şu anda
yayınımıza.
şunu ekleyeyim. Yani şu anda ben şeye odaklanmış durumdayım aslında. SaaS üzerine odaklandım. Oyun sektörü özelinde. Software as a Service. Oyun sektörü özelinde işte Mobile Action tarzı bir SaaS üzerinde çalışıyorum. Bakalım yani onun ismini duyurabiliriz belki yakın zamanda. Yakın zamanda girişim
Aa.
olarak paylaşmayı
Aa,
düşünüyorum.
süper, süper. Vallahi eline sağlık. Merak ettim baya. Bunu da konuşuruz belki. Hani bir yayın daha yaparız. İşte SaaS, Marketplace veya işte Mobile Action tarzı bir reklam platformu yapmak.
Ya sadece de bir SaaS olacak. Hani hypercasual hani daha spesifik de olabilir. Şu an geliştirmeye ve bitirmeye çalışıyoruz bakalım hani 2022'nin başlarında duyurmuş var.
Çok güzel. Valla Melih Bahri Aktan elini kirletmeye devam ediyor anlaşılan. Devam edecek gibi de duruyor. O yüzden hani bir sonraki yayında Melih Bahri'yi tekrar davet etmek istiyoruz. Bugün de kırmadın bizi, geldin yayına. Çok teşekkür ederiz valla.
Ben çok teşekkür ederim.
Elini Kirletenler podcast'inin 3. bölümünün sonuna geldik. Lütfen siz de bir elini kirleten olduğunuzu düşünüyorsanız selam@sıfırdanglobale.com üzerinden bize ulaşın. Siz de yayınlarımıza katılın ve elinizi kirlettiğiniz projelerinizi anlatın. O zaman 4. bölümde görüşmek üzere. Herkese sevgilerle.
Sevgiler, görüşmek üzere.